Ayrım 31. Sayfa 270. Hırsız. Otelin şık, çok kanatlı döner kapısından dışarı çıkar çıkmaz, jilet gibi bir ayaz insanın yüzünü kesiyor, havada bir kömür kokusu var. Akşam saatleri ilerledikçe kuru ayaz artıyor. Eski İstanbullular kar topladığını söylerler böyle havaların. Otelin sağ yanında geniş bir açık otopark var. Orası da Bizans sarayının kalıntıları üstüne yapıldığı için mimarlar odası tıpkı otel inşaatına olduğu gibi oraya da çok itiraz etmişti. Anıtlar kuruluna dilekçeler verilmiş, hatta gösteriler, basın toplantıları düzenlenmiş ama bu tip olaylarda sık sık rastlandığı gibi kodamanlarla başa çıkılamamıştı. Bu yüzden geniş park alanına pırıl pırıl yanan siyah, pahalı, büyük ithal arabalar sıra sıra dizilişimdi. Şoförler hava çok soğuk olduğu ve arabaların içinde saatlerce oturmak sıkıcı olacağı için otelde kendileri için ayrılmış sıcak bir salonda yemeklerini yediler, şimdi de çay içip televizyon izliyorlar. Araba galerisi gibi görünen park alanında ise ufak bir gölge hareket ediyor. Öyle ki uzaktan bakan biri bu gölgeyi arabaların üstünden sıçrayan, aralarına girdiği zaman gözden kaybolan, bir görünüp bir kaybolan tuhaf ve çevik bir şempanzeye benzetebilir. Ne var ki onu ne gören var ne duyan. Otomobillerin yanına çömelip kilitli kapılarını el çabukluğuyla açıyor, içine girip karıştırıyor, torpido gözlerine bagajlarına bakıyor, sonra hop başka bir arabaya geçiveriyor. Eline geçirdiği şeyleri ise sırtında taşıdığı siyah torbaya atıyor. Üstü başı da siyah olduğu için siyah gece ve siyah otomobiller ona doğal bir gizlenme sağlıyor. Ne var ki bir otomobilden çıkarken ensesinde bir mengene hissediyor ve o anda bir umutsuzluk çöküyor içine. Tam olarak enselenme denen olay bu. Onu ensesinden yakalayan sert, iri el bu ufacık gövdeyi arabaların arasından çekip çıkarıyor, köşede parlayan lambanın altına götürüyor, bir eliyle yakasını tutup öteki eliyle ince tuhaf şempanze yüzüne iki sert tokat vurup küfür ediyor. Şempanzenin içindeki umutsuzluk duygusuna korku da karışıyor. Çünkü o korkunç sertlikteki elin yanağında şaklayan tokatları bir beyin sarsıntısı yaratmışçasına aklını allak bullak ediyor. "Abi, kurban olayım abi," diyebiliyor sadece. "Ne abisi lan?" diyor öteki. "Abi, kurban olayım dövme. Vallahi bir daha yapmam. Açım abi. Anam hasta. Kurban olayım abi." diye sümükleri aka aka ağlamaya başlıyor çocuk. İlk yakalanışı olduğu için elinden başka bir şey gelmiyor. İçini kaplayan panik yüzünden kaçmayı bile deneyemiyor. Zaten kendisini tutan ve yaba gibi ellerinin arasında çeviren adam çok kuvvetli. "Ne olacak şimdi bana?" diye düşündükçe ağlıyor. Ağladıkça "Ne olacak şimdi bana?" diye düşünüyor. Buz kesmiş havaya rağmen üstünde ince siyah bir süveterden başka bir şey yok. Kolları çelimsiz, yüzü komik mi, acıklı mı karar verilemeyecek türden. Sokaklardan bir kopil işte. Adam ellerinin arasındaki küçücük mahluka bakıyor. Çocuk gözüne o kadar zavallı görünüyor ki bir an bırakayım gitsin diye düşünüyor ama sonra sırtındaki siyah torbaya ilişiyor gözü. İki askı ile omzuna asılmış. Demek ki çocuk bu işi hep yapıyor diye düşünüyor. Baksana hazırlıklı gelmiş. Hem arabalardan değerli bir şey kaybolduysa park bekçisi olarak bunu nasıl açıklar? Çok üşümüştüm. Tuvalete gitme bahanesiyle servis kapısından otele girip biraz ısındım diyecek hali yok ya. Yürü ulan eşşol eşek diyor kafasına bir tane ama daha hafif patlatarak. Ağlayıp yalvaran çocuğu arka kapıdan otele sokuyor. Işıkların, yüksek tavanların, avizelerin altında oğlan daha da ufak görünüyor gözüne. Güvenlikçi Nihat'a götürüyor oğlanı, olayı anlatıyor. Nihat, "Nereden çıktın lan sen?" diye oğlana bir tokat vurduktan sonra sırtındaki torbayı alıp masanın üstüne boşaltıyor. Metal paralar, bir saat, siyah deriden bir cüzdan, gümüş bir bileklik dökülüyor torbadan. Çaldığı eşya masanın üstüne patır patır düşerken oğlan delice bir korkuya kapılıyor. Gözü kapıya dikiliyor. Bir fırsatını bulsa ok gibi fırlayıp gidecek. Deniyor da bunu. Çalıntı eşyaya bakan iki adamın gözleri bir an kendisinden ayrılınca kapıya doğru zıpkın gibi fırlıyor. Neredeyse başaracak ama o sırada odaya giren başka bir güvenlikçiye çarparak mermer zemini boyluyor. Kafasını vurduğu için kaşı açılıyor, kan sızmaya başlıyor. Yerden kaldırıp, "Bunu sen istedin," diyerek eline kelepçe vuruyorlar. Bileklerine ilk kez takılmış olan kelepçeyi yadırgıyor, kurtulmaya çalışıyor. Sonra anlıyor ki çırpındıkça sıkışıyor kelepçe ve canını daha çok yakıyor. Boynunu büküp sakin sakin beklemeye başlıyor. O sırada güvenlikçi telsizle salondan Zehra Hanım'ı bulmalarını söylüyor. Çünkü o eşyaların hangi otomobillerinden alındığını bilmiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini hem patronun vekili hem de daveti düzenleyen Zehra Hanım söyleyecek. Zehra biraz sonra geliyor. Güvenlikçilere, masanın üstündekilere şaşkınlıkla bakıyor. Sonra gözü ufaklığa ilişiyor. Oğlan arkadan elleri bağlı, kurumuş sümükleri, kaşından sızan kan ve ürkmüş yüzüyle tuzağa düşmüş bir kuşu andırmakta. "Ben bu çocuğu daha önce gördüm sanki," diye düşünüyor Zehra. "Bu yüz, küçük omuzların böyle içeri doğru çekilişi." "Niye yaptın böyle bir şeyi, utanmadın mı?" diye soruyor. Çocuk, belki de odada bir kadın görmenin verdiği zayıf umuda sarılarak, "Anam hasta, örtmenim," diyor. "Vallahi hasta, bir daha yapmam, kurban olayım, örtmenim." Zehra, "Oğlum, ben senin öğretmenin falan değilim," diyor. "Hangi okuldasın sen?" Oğlan tek bir yıl okula gittiğini, ilkokulun birinci sınıfından sonra bıraktığını söylüyor. Zehra nedenini sorunca da, "Anam hasta, dedim ya, öğretmenim," diyor. "Ona bakmak için. Babam ölmüş, başka da kimse yok evimizde." Zehra çocuktan sur dibinde teneke bir barakada kaldıklarını, anasıyla tek başına yaşadıklarını, kardeşinin geçen sene hastalıktan öldüğünü ve zorlaya zorlaya da olsa babasının ölmediğini ama cinayetten hapis yatmakta olduğunu öğreniyor. Sonra bir masanın üstündekilere, bir çocuğa, bir de bekçiyle korumalara bakıyor, onları bir köşeye çekiyor, kimseyi telaşlandırmadan şoförlere çalınan eşyayı gösterip kime ait olduğunu bulmalarını ve iade etmelerini söylüyor. Sonra bir an duraklayıp "Çocuğu da," diyor, "bırakın gitsin, iyice korkmuş zaten zavallı." Güvenlikçi kelepçeyi çıkarır çıkarmaz oğlan palamarı çözüyor, odadan kurşun gibi fırlayıp gidiyor. Onun bu kayboluşu Zehra'ya nedense Emre'yi hatırlatıyor. Zihnin kurduğu bu ilgisiz bağlantının nedenini merak ederek salona doğru yürürken ufaklığı daha önce nerede görmüş olduğunu hatırlıyor. Taksim'de Toma'nın kapağını açan velet bu. Hani araba hırsızı. Evet, evet, o. Aynı şekilde kaybolup gitmişti. "Keşke," diyor, "karnını doyursaydık. 3-5 kuruş da harçlık. Keşke, ama oğlan kim bilir nerededir şimdi." Oğlan o sırada Sirkeci istasyonunu bulmuş bile. Deli gibi koşarak banliyö trenine biniyor. Bir yandan biletçileri kollayarak, bir yandan da hem korkudan hem koşmaktan ağzına sığmayan soluğunu tutmaya çalışarak trenin sallantısına, tıngırtısına kapılıp gidiyor. Theodosius'un 1500 küsür yıl önce yaptırdığı ama herkesin duvar dediği sur dibi Teneke mahallesine geldiğinde tanıdık azman köpeklerin arasından geçiyor, karanlık, çamurlu tümsekten tırmanarak annesiyle oturduğu kulübeye giriyor. Gaz lambası yanıyor içeride, ekşi bir sarımsak kokusu açlığını hatırlatıyor. O sırada geceleri anasıyla birlikte yattıkları yer yatağından soluma sesleri, hırıltılar geliyor. Oraya bakınca anasının çıplak bedeninin üstüne yatmış bir adamın ritmik hareketlerini görüyor. Anasının beyaz bedeni şişman adamın altında eziliyor gibi ama bu yüzden mi inliyor bilmesi olanaksız. Anasını o kadar çıplak, o kadar beyaz, o kadar dişi görmemişti hiç. Kıllı bir erkek, gövdesine o kadar yakın oluşunun ürpertici bir etkisi var. Dehşet gibi bir şey. Ne düşüneceğini bilemiyor. Sanki anası ana olmaktan çıkmış da dişi bir hayvana dönüşmüş gibi. O sırada adam onu fark ediyor. "Ha siktir," diye bir şaşkınlık nidası koparıyor. Bunun üzerine annesi adamın altından kalkamadan "Ali!" diye bir çığlık kopararak doğrulmaya çalışıyor. "Ne dedim ben sana, ne dedim? Defol, çabuk defol, gelme buraya," diyor. "Sabaha kadar gelme." Adam kadına "Bu ne ya?" diyor. "Böyle iş mi olur?" Kadın "Kusura bakma kocacığım," diyor. "İşte gelmiş densiz oğlan, sen onu aldırma. Hadi devam et kocacığım, hadi." Adam sövüyor yine, kadının üstünden kalkıyor, bir sigara yakıyor, öyle çıplak ve iri oğlana bakıyor dik dik. Örtünmüyor, saklanmıyor, sanki saklanması gereken Ali'ymiş gibi. Gaz lambasının ışığı adamın iri terli gövdesinin üzerinde titriyor. Oğlan dışarı süzülüyor, çamurlu tümsekten kayarak aşağı iniyor, mahallenin kudurgan karabaş köpeklerinin kurcaladığı bir çöp tenekesini görüyor. O da kurcalamak istiyor ama köpekler ne kadar dostu olsa da yiyeceklerini paylaşmaya kalktığı zaman onu parçalarlar. Bunu bildiği için dişini sıkıp pek de uzak olmayan apartman bloklarına bir koşu tutturuyor. Orada nasıl olsa daha bol yiyecek atılmıştır diye düşünüyor. Köpeklerin üşüşmediği bir çöp kutusu bulmayı hayal ediyor. Kedilerin önemi yok. Nasıl olsa kovalar onları ama birkaç kere başına geldiği, hatta sol kolundaki diş izlerinin sürekli hatırlattığı gibi köpekler bela. Anasına "Ben seni aç bırakmam" diye verdiği söz aklına geliyor. Kadının kulübeye erkek getirmesi hiç hoşuna gitmediği için "Bunları getirme, ben sana bakarım" diye verdiği sözü düşünüyor. "Oğlum, küçüksün sen, nasıl para kazanacaksın?" diyen annesine "Olsun, ben kazanırım, görürsün" demesini hatırlıyor. Mahallenin bitirim abilerinin yanında bir iki işe gittikten sonra araba hırsızlığındaki çıraklığını tamamlayıp kalfalık dönemine geçmişti. Ama şimdi geceyi geçirecek bir apartman girişi ararken sözünü tutamadığı için anasının o adamları kulübeye almak zorunda kaldığını aklı yatıyor. "Haklı," diyor. "Anam ne yapsın? Ben adam olsaydım, ekmek parası kazanabilseydim, böyle olmazdı." Müphem bir ağırlığa dair. Salonda bulunan ve İstanbul'un kodamanları olarak adlandırılan insanların çoğu birbirlerini haftada birkaç kez görür, aynı çevrelerde dönüp dolaşarak kendi klanlarından çıkmadan yaşarlar. Buluşma vesilelerinin başında 5 yıldızlı otellerin yazın havuz başında, kışın balo salonlarında yapılan şık düğünler ve yeni açılan lokantalardaki akşam davetleri gelir. Yaş ortalamalarının kaçınılmaz sonucu olarak Teşvikiye Camii bahçesinde ya da Fatih, Diyanet gibi başka prestijli bir cami için ne garip bir tanımlama, camilerde düzenlenen cenaze namazlarına iri güneş gözlükleri, siyah kravatlarıyla ve yakalarına iliştirilmiş olan merhumun siyah beyaz fotoğrafıyla katılırlar. Kadınlarsa başlarını bir eşarpla örterek avlunun bir köşesinde birbirlerine sokularak fısır fısır konuşurlar. Bir tanıdığın kaybıyla teker teker azaldıkları düşüncesinin yarattığı onulmaz hüznü ve sıranın kime geldiği sorusunun varoluşsal tedirginliğini bir an önce unutabilmek için cenaze namazından sonra kabristana gitmeyerek kendilerini en yakın lokantaya atar, merhum arkadaşlarının şerefine kadeh kaldırarak ölüm ağırlığının gri külünü üstlerinden silkelemeye çalışırlar. Her bahar, bedeni örten giysilerin kamuflaj görevini yitirdiği yaz mevsimine ince girebilmek için Kuzey İtalya'daki zayıflama kamplarında, kışın İsviçre kayak merkezlerinde buluşma ritüeli de ihmal edilmez elbette. Yaz mevsimleri ise genellikle güney, adalar ve İstanbul arasında yapılan sürekli seyahatlerle geçer. Anlaşılan bu tarz yaşamın zamanı ve zemini yoktur. Her çağda ve her yerde aynı şeyler yaşanır. Çünkü Cicero'nun alıntıladığı bir bilge adam, binlerce yıl önce Romalı zenginlerin sayfiye evleriyle şehirdeki evleri arasında mekik dokumaktan bitap düştükleri ve sürekli canlarının sıkıldığı gözlemine yer vermişti. Ufak tefek farklar olabilir elbette ki Türkiye'de bunların başında tavla gelir. Bu insanların çoğunun hayatı yatırım amacıyla resim almak dışında sanat, kültür, kitap dünyasına kapalı olduğu için sıkılmaları beklenebilecek bir sonuçtur ve söz bittiği zaman birbirlerine tahammül edebilmeleri için sığındıkları son liman, zarları şaklatarak ve birbirlerini kızdırarak oynadıkları tavla oyunu, bunun sonunda da rakipleriyle alay etme ayrıcalığına kavuşarak kazandıkları parayla övünüp durmalarıdır. Yaşamlarının birbirine benzeyen ve hiç değişmeden uygulanan başka bir ilkesi de gösterişle nazar korkusu arasına sıkışıp kalmış olmalarıdır. Paranın ve gücün gösterilmesi ancak somut şeylerle olur ki, bunların da başında sahip oldukları gösterişli holding merkezleri, Boğaziçi sularında yansıyan güzel yalıları, zırhlı pahalı otomobilleri ve birkaç yılda bir büyüttükleri devasa yatları gelir. Bu yatlara özel uçaklarıyla, helikopterleriyle giderler ve araç yatın tepesindeki yuvarlak alana yavaş yavaş inerken pervane seslerini bile bastıracak bir yürek gümbürtüsü içinde "başardım" duygusunu yaşarlar. Öte yandan nazar değmesine, göz kalmasına inandıkları için de büyük korkulara kapılır, durmadan kulak memelerini çekerek ellerini tahtaya vurur, maşallahsız konuşmaz, sık sık "Allah nazardan saklasın" sözünü tekrarlarlar. Batı ülkelerinde yapılmış o yatların kaptan köşklerine, otomobillere, uçaklara, karınca duaları, nazar karşıtı üzerlikler asarlar. Üstlerinde mutlaka nazar boncuğu bulunur. Gerçi bu boncuklar eski devirlerde uğursuz oldukları inancıyla mavi gözlü gavurlara karşı yapılmıştır ama bugünün koşullarında daha çok kara gözlü yoksulların bakışlarından korunmak için kullanılır. Yeni bina, yeni araba, yeni uçak için mutlaka kan akıtılmalı denilerek yere yatırılıp açılışı bekleyen koyunlar, danalar, develer, pagan adetlerini İslam'la harmanlamış bir geleneğin sonucu olarak kurdeleyle birlikte kesilir, kanları insanların alınlarına sürülür. Kadınlarsa cipleriyle öğle yemekleri için bilinmiş birkaç lokantaya gider, kendi konularının tadına gömülerek hep bir ağızdan konuşurlar. Buluştukları ve ayrıldıkları zaman birbirlerine sadece yanaklarını değdirerek ve havayı öperek yerine getirdikleri bir samimiyet gösterirler. Ne var ki, kadınlardaki yaşam zevki azalsa bile sürüp gitmesine karşın, yaşlanan erkeklerde ailelerine, dostlarına, iş arkadaşlarına, hatta kendilerine yönelen hoşnutsuzluk ve öfke belirtileri giderek artar. Bu durum, kaybedecek şeyi çok olan insanların ölüm düşüncesine bir türlü katlanamamalarından mı ileri geliyor, yoksa yenemeyecekleri bir düşmanla karşılaşmış olmanın yarattığı yetersizlik duygusundan mı bilinmez. Her zorluğu aşarak başarı denen hayat iksirinin tadına bakmış olan, özgüveni yüksek bu erkeklerin artık merdivenleri yoklaya yoklaya inmelerinin, düşmemek için temkinli adımlar atmalarının, kaçınılmaz sonu vurgulamasına bir türlü alışamadıkları, gülmedikleri zaman hatta güldüklerinde yüz çizgilerine sinen hüzün damgasından bellidir. Ortaokul çağlarında hiç anlamadan ezberledikleri "benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?" dizesinin farkına varma dönemlerine gelmişlerdir artık. Üstelik Dante ya da Cahit Sıtkı gibi 35 yaşında da değillerdir. Hiçbir mavi hapın gideremeyeceği bir iktidar yitimidir bu yürek çöküntüsü. Yıldan yıla boy atan, uzayan, gemi boyuna gelen yatları, zırhlı otomobilleri, jet uçakları ne yazık ki bu üzüntüyü gidermeye yetmez. İçlerindeki varoluşsal boşluk duygusu her geçen gün biraz daha büyür. En önemli amaç olarak gördükleri, uğruna bir ömür harcadıkları, paranın çözmeye yetmeyeceği bir sorunla karşılaşmaları, o hayatı da, o amacı da, o gücü de anlamsızlaştırır. Kendilerine itiraf etmeseler bile, bu düşüncenin müphem ağırlığı altında eziliyorlardır. Ayrım sonu. Sayfa 279.